neyse adımız bile
yemek
uyumlu
yere,
için.
Yere, güzel yemek.
Hayatın sesleri. Merhaba, Başkent'e hoş geldiniz diyoruz. İşte Hayatın Sesleri başladı sevgili dinleyenlerimiz. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü programımızı siz sevgili dinleyenlerimiz için. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikte olmak istiyoruz Başkent'te her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefonlarımızdan program boyunca bizlere ulaşabileceğinizi hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımızın da adları. Buralardan da iletişime geçebileceğinizi söyledikten sonra Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
İçinde dostlar ağaçlara ev kurardı. Tatlı bir düş içinde bir yere bir göğe bakardık. Gönlümüz kuş gibiydi dostlar, dünyaya kanat açardık. Tutsak değildik zamana, başına buyruk yaşardık. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyü büyü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zamandı. Ne ister neyi özleriz, denizini arayan akarsulara benzeriz. Pencereler bırak açık kalsın, geceleri yağmurlar yağsın. Güne bakan düşlerimiz yağmur sesiyle çoğalsın. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Ay büyü büyü yakamoz deniz, ardından koştuğumuz o baharlar. Çocuklardık, parlak yıldızlardık o zaman. Artık dönemesek de geriye, ardından koştuğumuz o zaman.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz. Hayatın Sesleri Başkent'ten devam ediyor ve hemen stüdyo konuğumuzla siz sevgili dinleyenlerimizi tanıştıralım. Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hande Öztürk stüdyomuzda bizlerle birlikte. Merhabalar, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Yayınımıza yer verdiğiniz, konuk ettiğiniz için Angikat adına sizlere teşekkürlerimi iletiyorum.
Biz de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Angikat kısa adı galiba, değil mi?
Evet, Ankaralı. Evet. Ankara'mız yok.
Yok.
Artık herkese hitap edelim diye, evet, Ankara'mızı kaldırdık. Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği'yiz biz.
Evet, ama Ankara'da kuruldunuz.
Ankara'da kurulduk. Tamam. Merkezimiz Ankara'da, evet.
Peki ne zaman, nasıl kuruldunuz? Birazcık kuruluş öykünüzden söz edelim. Sonra da yaptığınız projeleri dinleyicilerimize duyuralım.
Evet, 2007 yılında kurulmuş bir STK'yız. Kadın girişimciliğini geliştirmek, güçlendirmek, kadın istihdamına katkı sağlamak, kadının karar mekanizmalarında ve yönetiminde temsilini arttırmak, kadın erkek fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüyüz. Turizmden sağlığa, enerjiden uluslararası lojistiğe, üretime kadar yüzün üzerinde iş kolunda faaliyet gösteren yüzün üzerinde üyemiz var. Kadın girişimciliği bizim için çok önemli.
Elbette.
Kadınlar bizim için çok önemli.
Şimdi tabii ne kadar kişiyle başladınız 2007 yılında? Çok küçüktü herhalde.
2007 sonra... yılında, evet, kurucu başkanımız Devrim Erol. Kendisi bu işe gönül vermiş. Çok önder, çok önemli bir insan kendisi bizim için. Orada kendi küçük ofisinde birkaç kişiyle kurulmuş bir STK. Tamamen gönüllü, tamamen iyi niyet ve kadınların birbirine destek olması için kurulmuş bir derneğiz. Ama bugünlere geldik. Angikat bir markadır. Bu kadın girişimciliği ve bu STK'lar içerisinde. Çok önemli projeler yapıyoruz. Çok önemli işler yapıyoruz. Çok değerli üyelerimiz var.
Üyelerinizin yaş aralığı nedir? Gençlerde var mı örneğin? Gençler... Çünkü gençler de çok önem arz ediyor herhalde,
tabii,
değil
tabii
mi bu konuda?
Tabii, çok genç üyelerimiz de var. Yaş almış üyelerimiz de var diyelim. Yelpazemiz çok geniş, hangi katta?
Evet. Şimdi birazcık yaptıklarınızdan söz edelim. Neler yaptınız şimdiye kadarki süre içerisinde?
Biz neler yapıyoruz? Biz sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Ama asıl şeyimiz, düzenli aylık toplantılarımız var. Üyelerimizin yenilikçilik, girişimcilik yetkinlikleri arttırmak amaçlı eğitimler veriyoruz üyelerimize. Bunlar için uzman konuşmacılar davet ediyoruz. Çok önemli iki tane projemiz var. Artık Angikat'la marka olmuş iki proje bunlar.
Nedir onlar?
Birincisi girişimcilik kampı projemiz. İkincisi de toplumsal cinsiyet eşitliği haftamız var.
Evet. Ne zamandır bu projelere yer veriyorsunuz?
7 senedir, 8 senedir bu projemiz devam ediyor. Her
Peki,
iki projemizde.
Evet, girişimcilik kampının projesinden söz edelim isterseniz. O nasıl bir projedir? Kadınlar nasıl hayata geçiriyorlar o projeyi?
Girişimcilik kampımız şu şekilde. Ülkemizin geleceği üniversiteli kız öğrencilerimize yönelik bir projemiz bu. Onlara yönelik bir girişimcilik kampı düzenliyoruz. Yaklaşık 40 öğrencimize Türkiye'nin her yerinden gelmiş. Sadece Ankara olarak düşünmeyin. Hatay'dan, Diyarbakır'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Eskişehir'den, Afyon'dan. Kamp Ankara'da.
Hepsini
Ankara'da buluşturuyoruz. 3 gün boyunca kızlarımıza bir etkinlik düzenliyoruz. Bu etkinlikte çalışma hayatı, girişimcilik, kişisel gelişim konularında onlara seminerler veriyoruz. Kızlarımızı tiyatrolara götürüyoruz, sinemalara götürüyoruz, konserlere götürüyoruz. Workshoplar yapıyoruz onlara. Onlara rol model olabilecek genç girişimcilerle tanıştırıyoruz. Aslında her bir Angikat üyesi de onlar için bir rol model. Hepimizin ayrı ayrı hikayeleri var, ayrı ayrı deneyimlerimiz var. Onları bu 3 gün boyunca kızlarımıza aktarıyoruz. 3 gün boyunca hepimiz kızlarla birlikte oluyoruz. İnanılmaz.
Kızların yaşı kaç bu arada?
2. sınıf ve 3. sınıf öğrencileri. Çok inanılmaz
üniversite,
ki üniversite ikinci sınıf üçüncü sınıf öğrencileri,
evet,
işte 18, 19, 20 yaşlarında kız öğrencilerimiz.
Peki nasıl ayrılıyorlar o üç günün sonunda?
İlk geldiklerinde böyle herkes bir çekinik, bir de ailelerinden çıkmışlar. Ondan sonra
belki şehirlerinden ilk defa çıkıyorlar.
İlk defa çıkmışlar tabii. Çok çekinik olsun mu olmasın mı, biz işte girişte onları karşılarken nasıl olur nasıl biter derken son gün bize geri bildirimler yazıyorlar. İki gözümüz iki çeşme ağlayarak böyle biz de şey yapıyoruz. Çok insanı heyecanlandıran, çok kalbine dokunan, çok emek verdiğimiz bir proje. Hepimiz bir şeyler katıyoruz.
Evet.
Bu proje için.
Peki proje uzun zamandır gerçekleştirdiğiniz,
evet,
düzenlediğiniz,
evet,
bir şey galiba.
Evet.
Şimdi onun sonrasında acaba o genç kızlar, ikinci ve üçüncü sınıf kızları daha sonra böyle bir girişimcilik modeli oldular mı? Ya da girişimcilik ile ilgili bir takım şeyler yaşadılar mı? Size bu anlamda geri dönüşler oldu mu?
Birkaç öğrencimiz var o şekilde bize geri dönüş yapan. Daha çok iş yeri, staj için bize çok geri dönüş yapıyorlar. Ama iki tane öğrencimiz var. Bizim için çok değerli. Kendisi girişimci olan, öyle söyleyeyim. Ama kızların ufukları değişiyor. Onlara cesaret veriyoruz. Böyle de insanlar var, böyle de kadınlar var,
evet,
diye onlara rol model olmak çok önemli bizim,
evet,
için.
Bu çok önemli gerçekten. Peki toplumsal cinsiyet eşitlik haftası dolayısıyla neler yaptınız? Çünkü bu da çok önemli kadınlarımız için.
Evet, misyonumuzda bulunan ve sürekli işlediğimiz küresel sorunlardan bir tanesi de toplumsal cinsiyet eşitliği. Her yıl toplumsal cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek için sebepleri, sonuçları ve çözüm önerilerini içeren böyle etkinlikler düzenliyoruz.
Evet.
Bu etkinlikler de şu şekilde oluyor. Aslında isterseniz bir toplumsal cinsiyet eşitliği nedir, böyle bir ufak bir size bilgi de verebilirim isterseniz.
Peki, küçücük alalım
küçücük,
lütfen.
Evet. Biyolojik cinsiyetimizden farklı olarak kadınlara ve erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları ifade ediyor. Biz bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü hem dünyada hem ülkemizde fırsat eşitliği olan birçok alan var. Bunlara dikkat çekmek için yine Angikat'ın markalaşmış bir haftası bu. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalık haftası. Neler yapıyoruz? Bir AVM içerisinde ilgi çekici bir etkinlik düzenliyoruz. Konser, flash mob gibi en kalabalık saatte halkın arasına karışıp aslında böyle bir şey var diye, biz de bunu bu şekilde olmasını istiyoruz diye bilgilendirmek için, özellikle gençlerimizi bilgilendirmek için broşürler dağıtıyoruz. İnsanları davet ediyoruz. Orada halkın ilgisi çok etkili oluyor. Bu sene çok güzel bir caz konseri verdik.
Ne güzel.
Konser böyle sanki
peki,
ateş
erkeklerin böceği. İlgisi
çok
nasıl
oluyor? Siz ne yapıyorsunuz burada diye. Tabii bizim eşlerimiz de dahil oluyor bu organizasyona. Eşlerimiz, oğullarımız, kız çocuklarımız. Hep ailecek biz bu organizasyonu yapıyoruz. Bu hafta boyunca radyo ve televizyon kanallarına katılıp bu konuda paylaşımlarda bulunuyoruz. Biz bu haftayı her yıl farklı bir tema ile düzenliyoruz. Bu seneki temamız eğitimdi. Eğitim ve toplumsal cinsiyet eşitliğiydi.
Çünkü çok önemli,
çok
bir
önemli
parçası.
Eğitim olmazsa olmaz. Bununla ilgili bir panel düzenliyoruz. Çok önemli katılımcılarla bir panel düzenliyoruz. Daha önceki yerel yönetimlerde kadın, aile şirketlerinde kadın, insan kaynakları ve kadın, medyada kadın gibi konularda inceledik. Ama eğitim cidden çok değer ve önemli.
İşin en önemli parçası.
Önemli parçası,
gerçekten.
Evet.
Peki tabii şimdi asıl bizim merak ettiğimiz buradaki kadınların başarı öyküleri. Bize bu öykülerden söz eder misiniz? Pek çok vardır tabii ki.
Birçok öykü var. Angikat, diyorum ya, Angikat'taki her bir kadın kendi başına bir başarı öyküsü. Biz bu seneki panelimizde panel sonrasında Türkiye'nin farklı bölgelerinden 9 kadının ilham olduğu, ilham dolu, umut dolu, başarılı hikayesi anlatan bir belgeselle kapattık panelimizi, haftamızı.
Kadınlar kendileri mi hazırladılar?
Tulyan Tekelioğlu'nun bir belgeseliydi. Yapabilirsin,
evet,
diye bir belgeseldi. Orada 9 tane kadın, bir tane arıcımız var, bir tane arıcı, işte bir tane kaz yetiştiricisi falan. İnsan onlara bakıyor, sonra kendi hikayelerinize bakıyorsunuz. Hep
hani
aynı.
Sanki böyle erkeklerin yapabileceği şeylermiş gibi, işte arıcılık, kaz yetiştiriciliği,
evet,
ama
evet.
Siz de yapabilirsiniz.
Tabii yapabilirsiniz. Hı-hı. Diye öğrencilerin hepsi ağlayarak çıktılar. Katılımcıların hepsi ağlayarak çıktılar. Yani bu hikayelerin, bu paylaşımların mutlaka yapılması lazım.
Elbette.
Çok önemli.
Siz de bu anlamda böyle bir görevi üstlenmiş bulunuyorsunuz.
Evet.
Peki farkındalık yaratmak adına tabii ki tüm bu projeler, değil mi?
Evet, farkındalık yaratmak için ne kadar bu konuyu ele alırsak, ne kadar hayata geçirirsek bir diyorum ya, gençlerin aklında bir kelime kalsın, o ne kadar çok şeyi değiştirir.
Elbette. Şimdi 2007 yılında kurulduk dediniz.
Evet,
değil mi?
Evet.
2007 yılından bu yana bu farkındalığın artarak devam etmiş olması lazım. Bunu
evet.
Gözlemliyorsunuz
evet,
herhalde,
tabii.
Değil mi?
Şöyle söyleyeyim, bazı bu seneki katıldığımız birkaç programda, okullarda katıldığımız programlarda gördük ki toplumsal cinsiyet eşitliği okullarda da artık öğrencilere veriliyor ve Angikat'ın toplumsal cinsiyet eşitliği haftası şeklinde bir konsept var.
Okullarda.
Evet, okullarda. Aa, böyle bir hafta var, böyle bir şey var, bu etkinlik var, bu etkinliği şeyimize alalım, takvimimize koyalım şeklinde bir görüş var. Bu çok çok hoş bir şey.
Evet, gerçekten öyle. Tabii bu arada yeni projeler de vardır.
Var tabii tabii. Yeni projelerimiz de var. Eylül ayından sonra mentorluk projemiz başlayacak.
Nedir?
Nasıl bir rol proje? Model kadınlarımız genç girişimcileri ya da girişimci adaylarına böyle eğitimler vereceğiz. Onlara yönderlik yapacak, öyle söyleyeyim.
Hı hı.
Bunun için hazırlıklar içerisindeyiz. Ayrıca Angikat Akademi olarak bu işi daha eğitim, biz şu anda üyelerimize eğitim veriyoruz aylık toplantılarımıza falan. Ama bunu daha bir akademi şeklinde, daha bir düzenli ve toplu olarak yapalım içerisindeyiz. Angikat Akademi olarak yeni bir oluşumumuz var. Orada girişimcilere, genç girişimcilere, girişimci olmak isteyenlere, tüm kadın girişimcilere eğitimler vereceğiz.
Evet. Peki bu eğitimler nerede olacak? İsteyen herkes katılabilecek mi?
İsteyen herkes katılabilecek. Biz zaten kendi üyelerimiz için olan eğitimleri toplantılarımızda, düzenli aylık toplantılarımızda yapıyoruz. Mon haricinde bir girişimci kadının ihtiyacı olabilecek destekler, ARGE destekleri, KOBİ destekleri, yatırım teşviklerden tutun. Bir finans muhasebe nasıl tutulur, kişisel gelişimler.
Peki,
onlarla ilgili hep şey
almasına
yapacağız.
Yardımcı mı oluyorsunuz, yoksa
biz
bu destekleri nasıl
alacaklarını yollarını gösteriyoruz?
Evet, evet.
Bir de şöyle söyleyeyim, güncel olarak biz Angikat olarak üyelerimizi sürekli bilgilendiriyoruz. Şurada şu yeni bir destek var, şurada şu var, burada bu var. Son işimizi nasıl geliştirebiliriz diye, birbirimize nasıl destek olabiliriz, üyelerimize nasıl destek olabiliriz diye sürekli gelişmeleri takip ediyoruz.
Ne güzel. Bunun yaşı da yok tabii. Her yaştaki kadının yeter ki istekli olsun yapabileceği bir şey bu.
Tabii tabii, çalışmak, ben kendi açımdan düşünüyorum, çalışmadığım... çalışmamak gibi bir şey düşünemiyorum. Çalışmanın keyfine, zevkine ve onun kazancına, tadına vardığınız zaman o çok vazgeçilmez bir şey oluyor.
Evet. Peki tabii tüm bu etkinlikler, bu projeleri kadınlarımız nereden, nasıl takip ediyorlar? Bir internet sayfanız vardır.
İnternet
herhalde,
sayfamız var. Angikat.org.tr. Oradan takip edebilirler. Direkt bizim derneğimize iletişim adreslerini, şeylerini bırakabilirler. Oradan biz kendilerine özel e-mail
mesaj,
elektronik posta atabiliriz.
Hı.
Onun haricinde zaten diğer sosyal medyada da varız.
Öyle oralardan söyleyeyim. Da takip edebilirler.
Takip edebilirler.
Peki son olarak kadınlarımıza neler söylemek istersiniz? Örneğin en yakındaki etkinlik ya da girişimcilik ruhunu ayağa kaldırabilmek, hareketlendirebilmek adına neler söylemek istersiniz?
Biz şöyle söylüyoruz, bir kız değişir bütün, çünkü kızlar anne olacaklar, anneler bu ülkeyi, bu insanları büyüten insanlar, çok şey değiştirecek. Son olarak hep birlikte çok daha güçlü sloganıyla ben tüm kadın girişimcileri Angikat çatısı altına davet ediyorum. Birlikte çok şey başarabileceğimize inanıyorum.
Yaşları ne olursa olsun.
Yaşları önemli değil. Evet. Yanında bir çalışanı olsun ya da kendi başına çalışanı olsun. Bir avukat olabilir ya da 150 tane, 200 tane, 300 tane yanında çalışanı olabilir. Herkesin bizim derneğe kattığı değer birbirinden farklı. Hepimizin kattığı değer, her şey, yani o kardeşlik, o dostluk çok farklı bir şey.
Evet. Peki o zaman adresimizi tekrarlayarak noktalayalım isterseniz. Size ulaşabilecekleri adresi.
Angikat.org'dan ulaşabilirler.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hande Öztürk. Size yeni projelerde, etkinliklerde kolaylıklar diliyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle.
Ben de çok teşekkür ediyorum.
Sevgili dinleyicilerimiz, Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hande Öztürk, Hayatın Sesleri'nin stüdyo konuğuydu. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve yeniden müziğe dönüyoruz.
Bir şey aldı götürdü benden, kimi umutlarımı, kimi inançlarımı, kimi en güzel duygularımı.
Götürdü benden kimi umutlarımı, kimi inançlarımı, kimi en güzel duygularımı.
Sen başkalarına benzeme sakın, öyle kal, hep cana yakın. Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep
bana yakın. Götürdü benden kimi bugünlerimi,
kimi yarınlarımı,
kimi en güzel anılarımı.
Sen başkalarına benzeme sakın, böyle kal, hep cana yakın. Sen başkalarına benzeme sakın, hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal, hep böyle kal,
böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal, hep böyle kal, hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep böyle kal,
hep
yakın.
Türkiye'de saatlerimiz 15.29'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi Fransa'ya uzanmak istiyoruz. Çünkü Fransız basını çeşitli yayınlarda adından övgüyle söz ettiren bir Türk şefinden bahsediyor. İsrafil Tekdal. Şimdi kendisiyle ilgili bilgiler almak üzere Fransa'dan sevgili Aslı Ulusoy Pannuti var hattımızda. Evet. Hemen merhaba diyoruz başkentten sevgili Aslı Ulusoy Pannuti'ye. Alo? Alo?
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Merhaba, teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz hayatın seslerine.
Beni duyabiliyor musunuz?
Evet, sevgili Aslı Ulusoy Pannuti, şimdi İsrafil Tekdal dedim ben ama detayları size bıraktım. Kimdir İsrafil Tekdal? Fransız basınının neden ilgi odağı? Alo?
Hemen izah edelim.
Buyurun.
Başta ben zannediyorum seslerimiz geç gidiyor ama duyuyoruz birbirimizi.
Evet, ben de sizi duyuyorum. Buyurun.
Şimdi şöyle söyleyelim, İsrafil Tekdal ki çok genç bir şef, 37 yaşında, Urfalı ve bugünlerde başta L'Express dergisi, haber dergisi ve devlet radyosu France Inter olmak üzere basının övgüyle söz ettiği bir mekanın Türk şefi. Bu mekan Batı Afrika ve özellikle Senegal yemekleriyle ünlü Paris'te. Lokantanın adı Valify. 20 yıllık bir lokanta, Olivier Timothée isimli bir beyefendi tarafından kurulmuş, Martinikli yani Karayipli ve asıl mutfakları Afrika mutfağı dediğim gibi ve TripAdvisor'dan 2014 yılında Excellence yani mükemmelliyet ödülü almış. Onun dışında Time Out'da uluslararası bir dergiye konu olmuş. Turistlerin de artık bildiği ki bulunduğu mekan itibariyle kesinlikle turistik bir mekan değil. Şöyle söyleyelim, Fransa'da Afrika mutfağı deyince akla ilk olarak Kuzey Afrika geliyor tabii, Fas, Tunus, Cezayir mutfakları. Ancak burada yani sevgili İsrafil Tekdal'ın çalıştığı mekanda, şefliğini yaptığı mekanda Senegal, Mali, Fil Dişi sahili başta olmak üzere Afrika mutfakları yapılıyor. Aynı zamanda sahibinden ötürü Martinik mutfağından birkaç örnek var. Sevgili İsrafil ile birlikte şimdi öğle menüsüne Türk yemekleri de girmiş. Mesela eli nazik inanılmaz seviliyor diyor. Her gün yapıyoruz diyor. Ve akşam yemeğini özellikle katmıyorlar Türk yemeklerini şimdilik. Çünkü diyor burası özellikle Batı Afrika mutfağıyla öne çıktı. Şimdi basının çok üzerinde durduğu bir şey ki benim için de önemliydi o. Bir Türk şefin Afrika yemekleri yapmasıydı. İsrafil Tekdal'a sordum. Neden Afrika mutfağı? Bizi şöyle yanıtladı. İsterseniz bandı dinleyelim.
Neden Afrika mutfağı? Benim için yemek yapmak sadece yemek yapmak veya bir yemek tarifini uygulamak değil. Aynı zamanda gelen müşterileri ağırlamak ve bir nevi lezzet yolculuğu yaptırmak. Bu nedenle 2009 yılında kendi restoranımı açtığımda dünya mutfağı üzerine yoğunlaştım. Afrika mutfağı, Akdeniz mutfağı, Latin Amerika ve Asya mutfağı gibi ülkelerin yemeklerini müşterilerime sundum. Ve bunların yanı sıra resim ve tablo sergileri, müzik geceleri gibi kültürel etkinliklerde de hem yemek kültürünü hem de sanatsal boyutunu müşterilerle paylaştım ve bu çok zevk vericiydi. Bu arada seyahatler yaptım. Her ülkeye gidişimde özellikle mutfaklarına girip yemek yapışlarını, kendilerine özgü ürünleri nasıl kullandıklarını yerinde görme fırsatım oldu ve bunları kendi repertuarıma da ekledim. Daha sonra Fransız-Japon mutfağının karışımı olan gastronomi üzerine restoranlarda çalıştım. Şu an çalıştığım restoran Valify'in sahibi Olivier Timothée Bey ile tanıştığımda tecrübelerimi bir Afrika mutfağının şefi olarak onunla paylaşmamı teklif etti. Ve şu an iki ile yakın bir zamandır beraber çalışıyoruz. Ayrıca öğrenleri hem Afrika mutfağı hem Türk ve diğer ülke yemeklerine de yer veriyoruz.
Evet, peki siz tattınız mı İsrafil Tekdal'ın mutfağından yemekleri?
Evet. Mesela karidesli indole dedikleri bir yemek hazırladı benim yanımda. Ve bizde yetişmeyen, Türkiye'de yetişmeyen bir ot ağırlıklı ve içerisinde bol karides vardı. Onun altını çizdiği şeylerden bir tanesi Afrika mutfağında yemeklerin hazırlanmasında zamanın bol bol kullanılması. Yani uzun uzun pişen, dinlendirilen yemekler. İndole için de yine böyle saatler ayrıldığını detaylı anlattı bana nasıl hazırlandığını. Yine şöyle söyleyelim, Balifay lokantasına geldiğinde sevgili misafir, Afrika mutfağını artık biliyormuş ama bununla birlikte oranın 20 yıllık aşçısı ve kendisini Mami diye söz ettiği, Fransızca'da Mami yaşlı kadınlara sempatik bir hitaptır, büyük anne anlamına gelir. Mami diye sözüne ettiği Senegalli Fatou Sila Hanım'la çalışmış ilk. Fatou Hanım ona Senegal yerel yemek tariflerini çok detaylı bir şekilde göstererek öğretmiş ki zaten ben bunların çoğunu biliyordum artık diyor. Çünkü gerçek bir meraklı turşucu tırnak içinde İsrafil Bey mesleğiyle ilgili. Seyahat eden, gittiği yerde mutfağa giren, lokantalardan ricada bulunup ben de aşçıyım görebilir miyim diyebilen bir bey. Dolayısıyla Fatou Hanım'dan bir hayli sır öğrenmiş, yemek sırrı öğrenmiş. Bugün kendisine giden Malili, Senegalli ve mutfağa çok hakim, bölge mutfağına çok hakim hanımlar, beyler yediklerinde yaptığı yemeği bunu siz mi yaptınız? Üstelik bir Türk şef olarak diye şaşırıp tebrik ederek ayrılıyorlar. Yine ben özellikle bazı yemekleri sordum. Dedim ki Batı Afrika'da gittiğimizde biz hangi mutfağı görüyoruz, ne var? Okyanus kıyısında oldukları için özellikle kıyı şeridi deniz ürünleri ve balık üzerine yemek hazırlıyor. İçeriye doğru gittikçe tavuk ve et yemekleri görüyoruz dedi. Mesela Orfoz balığıyla hazırladıkları tibulyen bölgenin gözde yemeği ve Paris'te de inanılmaz ilgi görüyor. Gelenlerin talep ettiği bir yemek. Yine Yassa ismi verdikleri bol soğanlı, havuçlu, kırmızı veya yeşil biberle hazırladıkları bir tavuk yemeği de gözde yemeklerden. Kuzu gibi kırmızı et, değerli et ise Ramazan ayı akşamlarına ya da dini bayramlara ayrılan bir yemek. Çünkü çok pahalı diyor. Dolayısıyla kıymet verdikleri günlerde hazırlıyorlar. Yine Türk mutfağıyla benzerliğini sorduğumda uzun pişirme metodunun yanı sıra, saatler süren kimi zaman pişirme metodlarının yanı sıra özellikle bizde olmayan sebzelerden söz etti. Kök sebzeler bunlar. İlk aklına gelen manyok oldu ki gerçekten de Senegal mutfağına çok hakim. Yine onun dışında plantain muzundan söz etti. Kalın ve genişçe bir muz cinsi ve sadece pişirilerek yenebiliyor. Onların lokantasında bir giriş olarak kızartarak ikram ediyorlar. Ama tatlısını yapanlar da var dedi. Yine Türkiye'den benim en son girişlerimde keşfettiğim Eyüplüyüm ben. İstanbul Eyüp semtliyim. Mekke gülü diye aktarların sattığı. Çünkü zamanında hacılar çok getirmişler Mekke'den. Ve hatmi çiçeği diye anılan bilimsel adıyla ibisküs. Kuru ibisküs yapraklarını kaynatarak hazırladıkları bir suyu da bizim ayranımız gibidir dedi. Evlerin vazgeçilmezidir. Kaynatılır, süzülür. Limonla, şekerle ve bol buzla içilir dedi. Bazen yemeğin yanında, bazen ise giriş olarak ikram ediliyor dedi. Bu arada tabii ona sordum. Senegal'e gitmiş çünkü. Senegal'de evlere girmiş. Dedim ki orada yemek kültürünün önemine, yemeğin ne önemi var? İnsanların günlük hayatında önemli midir? Dedi ki bakın, çok önemli konular sofrada konuşuluyor. Aile, bütün aile toplanıyor. Onun için yemek kültürü, sofra kültürü çok çok belirgin ailelerde, Senegal'de. Yine kadınlar hazırlıyor yemeği. Büyük tepsiler içerisinde ya da çok büyük bir kabın içinde yerde yenir dedi. Ortak yenir dedi. Tabaklara servis yapılmaz. Anneler, kadınlar eğer balıklı bir yemekte kılçığını ya da kemikli bir etse kemiğini mutlaka ayıklar. Önce babaya ikram eder, geri kalanlar çocuklara ikram edilir dedi. Çok ilginç geldi bana bu. Yine söylediği şeylerden biri erkekler kaşıkla yer, kadınlarsa elleriyle yerler dedi. Yine sorduğum şeylerden biri lokanta kültürü var mı? Evet dedik, lokanta kültürü var Senegal'de. Ancak giden kesim genellikle işsizler ya da gençler, akşam saatlerinde gidiyorlar dedi. Çok ilginç şeyler söyledi. Mesela börek yapıyorlar dedi. Bizim böreğimizin balıklarını hazırlıyorlar. Balık harcı hazırlıyorlar dedi. İçine bol baharatlar koyarak ve bunu kızartıyorlar ki zannediyorum çok lezzetli. Çünkü sonra fotoğraflarını da gördüm, onların hazırladığı muhteşem görünüyor.
Ne güzel. Aslında bu tür başarı öykülerinin artarak devam etmesi dileğiyle çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için.
Ben teşekkür
Bizim
ediyorum.
De selamlarımızı ve kutladığımızı iletirseniz seviniriz. Sevgili Aslı Ulusoy Pannuti, sağ olun.
Son bir
var
şey
olun.
Söyleyeceğim.
Buyurun.
Sıra dışı parisrehberi.com'dan yakında okuyabilirler. Adresini de koyacağım. İsrafil'e bir merhaba desinler Paris'e geldiklerinde. Çok şeker bir insan.
Mutlaka o zaman dinleyicilerimiz uğrayacaklardır. Siz paylaşırsanız onlar da oradan görebilirler. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz. Sağ olun, var olun.
Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Fransa'dan sevgili Aslı Ulusoy Pannuti ile birlikteydik. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz.
Git, gideceksen bekleme. Farklı değilsin sen de. Gideceksen bekleme. Adam olmaz dedin senden. Adam nedir dedim içimden. Fark etmezdi eskitti beni bu hikaye. Tamam dedim, tamam kabul. Laf anlatılmaz ki gerçek.
Kalanlar.
Köşemiz başladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Evet, İstanbul'un fethi dolayısıyla biz de İstanbul'a farklı bir gözden bakalım istedik bugün. Evet. Dünden kalanlar köşemizde. Evet. Seyyahların gözünden bakalım istedik. Çünkü İstanbul seyahatnamelere en çok konu olan şehir galiba, değil mi? Seyyahların en önemli duraklarından biriydi. Ve evet, tarihte neler neler yazıldı, konuşuldu, evet, bununla ilgili.
Aslında İstanbul tabii geçen hafta da biraz bahsetmiştik. Sadece Türkiye'nin bir başkenti olarak değil, aslında dünya başkenti olarak görülüyor. Evet. Gerçekten çok stratejik açıdan önemli olduğu gibi Avrupa-Asya geçiş açısından da önemli bulunuyor. Sadece Osmanlı döneminde değil, Osmanlı döneminden öncesinde de seyyahların sık ziyaret ettiği güzergahlardan birisi, ama hani bugün daha çok belki Osmanlı dönemini.
Evet.
Çünkü aslında Osmanlı dönemini bile tam konuşamayabiliriz. Çünkü özellikle İstanbul'un fethinden sonra gittikçe artan sayıda seyyah İstanbul'u ziyaret ediyor. Bunlardan bir kısmı çok uzun süre kalıyor, bir kısmı daha kısa. Hani mesela hac yolu üzerinde geçerken, hı hı, kalmak gibi. Dolayısıyla pek çok neredeyse 400 küsür eserden bahsediliyor, seyyahtan bahsediliyor. Bu anlamda hepsinden bahsetmek zaten mümkün değil. O yüzden tabii, hani daha çok belki şöyle bir genel bahsedilebilir.
Bütün bir yılı ayırsak yine yetmez.
Evet, yani İstanbul kendisi başlı evet, başına gerçekten çok, geçen hafta da gene konuşarak saraylardan ancak birkaçını anlatabilmiştik. Bu sefer de öyle olacak gibi. Hani belki burada şunu söylemek lazım. Özellikle fetih sonrasında tabii Müslümanların eline geçtiği için İstanbul bir merak, hı hı, unsuru oluyor. Bir taraftan hem o, hem İstanbul'un imarıyla Fatih tabii özel olarak ilgilendiği için yeniden Bizans yapıları olsun, İslam'a dair yeni mimariler olsun, şehrin tabii bir yapısı değişiyor, mimarisi değişiyor. Bunun gözlemlenmesi açısından seyyahlar geliyorlar. Hani baktığımız zaman çok çeşitli sebeplerle seyyahların geldiğini görüyoruz. Hani bunlardan bir kısmı sadece gezme amaçlı, sadece veya işte geçerken, yol üzerinde geçerken gelme amaçlı olabildiği gibi, bir kısmı da gerçekten devletleri tarafından buraya bizzat hani misyonerlik faaliyeti gibi, bir taraftan hani seyyahlık, hı-hı, gibi olup aynı zamanda Osmanlı hakkında bilgi toplamak gibi bir takım faaliyetlerle de geliyorlar. Ama hani baktığımız zaman işte üst düzey diplomatlar var, gerçekten seyahat eden seyyahlar var, yani iş olarak bunu, hı hı, edinenler var. Tüccarlar var. Esirler mesela kaleme almışlar. Kimi esir olarak kalanlar İstanbul'da. Ya da mesela hacılar, hac yolu kutsal topraklara giderken İstanbul önemli bir hac yolu. Hac yoluna çıkanlar mesela İstanbul'u görünce dayanamayarak İstanbul'la ilgili bir şeyler yazmışlar. Çünkü gerçekten İstanbul'un şimdiki görüntüsü, her ne kadar hani konuştuk silüeti bozulmuş olmasına rağmen, bugün bile bizi etkiliyor ki o dönemde belki de bütün seyahatnamelerde en ortak nokta diyebileceğimiz. Çünkü kimisi sosyal yönlere pek değinmemiş, kimisi daha çok ağırlıklı olarak gündelik yaşama yer vermiş, kimisi siyasi saray çevresiyle sınırlı kalmış, ama hani farklı yönleri var. Ama
her en, farklı yönde hani, bir hayranlık uyandırmış,
evet,
herhalde.
Evet, en ortak noktası sanıyorum bu. İlk hani o girdikleri anda İstanbul'un o ilk boğazdan gördükleri manzarası. Manzara, gerçekten evet, baktığımız zaman ihtişam, muhteşem, eşsiz, birinci, mücevher gibi hani kelimelerle evet, tanımlamalar. Genellikle böyle sözcük seçimlerine baktığımızda, hatta sözcük seçmekte zorlanmışlar.
Yani kelimeler yetmemiş yani.
Yetmemiş, evet, evet, nefesleri kesilmiş. Hani belki çok ufak bir alıntı olarak.
Evet, nasıl ifade etmişler evet, mesela İstanbul'u.
Hani uzun uzun yazıyor ama ben sadece şu paragrafı okuyayım. Gemide herkesin ilk girişteki, boğazdan girişteki, gemide herkesin ağzı şaşkınlıktan bir karış açılmıştı. Yolcular, denizciler, Avrupalılar, çocuklar çıt çıkmıyordu. Ne yana bakacağımızı bilemiyorduk. Bir tarafımızda Üsküdar ile Kadıköy, bir tarafımızda Saray Tepesi, karşımızda Galata, Pera ve Boğaz vardı. Hepsini birden görebilmek için fırıl fırıl dönmek gerekiyordu. Ve her tarafa ateşli gözlerle gülerek elimizi kolumuzu konuşmadan sallayarak ve zevkten nefesimiz kesilmiş bir halde döne döne bakınıyorduk. Ne güzel anlardı ulu tanrım. Yeah. Ve hani bu sadece bir örnek. Bunun gibi pek çok örnek sayılabilir. Hı-hı. O İstanbul'a ilk girişteki boğazın o manzarasını, hakikaten o tepelerdeki silüeti ve Asya'nın Avrupa'ya bağlantısını... hakikaten
tepeler,
de
tepeler, kuleler, evet, saraylar, evet,
tarihi
değil mi?
Dokuyu, evet. Aynen gördükleri zaman bir başka belki en fazla seyahatnamelerde görülen ortak unsur diyebileceğimiz, tabii Avrupa'da her ne kadar şu anda çok kültürlülükten bahsediyor olsak da asıl çok kültürlülük hatta bugün bile İstanbul'dadır daha çok. Hani Türkiye'nin şöyle, evet, geneline baktığınızda, evet, gerçekten İstanbul bu anlamda hiçbir şehirle karşılaştırılamayacak bir çok kültürlülük arz, evet, etmektedir. Bugün Galata'ya gene gidin, gene aynı duyguyu, hı-hı, hani çok seyrelmiş olmasına rağmen, o günlere göre şöyle seyrelmiş olmasına rağmen, şimdi şunu anlatıyorlar mesela, ilk girdiği zaman o Galata'ya falan, düşünsenize herkesin kıyafeti farklı, farklı farklı milletten insanlar, farklı dinlerden insanlar ve bunların konuşmaları farklı, kültürleri farklı, giyimleri farklı ve bunların hepsiyle bir anda karşılaşıyorsunuz.
Evet.
Dolayısıyla bu yoğun kültürel çeşitlilik, dini, etnik çeşitlilik ve buna rağmen bir hoşgörü kültürü.
Evet.
En çok dikkatlerini çeken şeylerden, hı-hı, bir tanesi. Tabii hepsi olumlu bahsediyor anlamında söylemiyorum ama en çok bu dini kültürel çeşitlilikten bahsediyorlar. Çünkü Avrupalı için bu çok farklı bir şey gerçekten, evet, de. Dolayısıyla hani belki bundan da hani böyle
örnekler mi
küçücük
verebiliriz?
Bir örnek verebiliriz. Mesela şurada bir küçük örnek vereyim.
Tabii farklı dinler, farklı mezhepten insanların bir araya gelip de bu kadar hoşgörü içerisinde, evet, evet, yaşıyor.
Gerçekten
olmaları.
Öyle çünkü.
Evet.
Yani hala da mesela biz o hoşgörüyü yakın mahallelerde, Rum mahallesi, Yahudi mahallesi, yani bunları hala biz aslında her ne kadar kaybettiğimizi düşünsek de yok, aslında bizim dokumuzda bu var. İstanbul'da, evet, bunu hala görmek mümkün. Mesela Amicis şöyle bahsediyor. Konstantinopol isimli seyahatnamesinde ve büyük bir gerçekten bu anlamda seyahatname, pek çok kişi okuyor.
Hı hı.
Galata Köprüsü'ndeki işte bu biraz önce bahsettiğim, evet, durumu şöyle izah ediyor. Din çeşitliliği adeta insanı şaşkına çevirir. Şurada tıraş edilmiş tepesi parlayan bir Fransiskan rahibi. Orada bir Yeniçeri'ninkini andıran uzun sarığı ile bir ülema. İleride siyah bir duvak taşıyan bir Ermeni rahip. Beyaz cübbeler içinde imamlar. Başörtüleriyle rahibeler. Yeşil kıyafetleri ve süvari kılıçları, Türk askeri imamları, kazaskerlerden bahsediyor. Dominik rahipleri, boyunlarında birer muska taşıyan Mekke'den dönmüş hacılar, cizvitler ve günahlarının kefareti için camilerde kendi etlerine işkence etmelerine rağmen köprüyü şemsiyelerin koruması altında geçen dervişler. Yani ne kadar bir zenginlik oldu. Sadece bunu bile yazmış olması,
evet,
aslında,
evet,
Avrupa'da okuyan kişinin gözünde merak uyandırmaya yeter.
Evet.
Yani nasıl bir yer ki burası dedirtir ve gerçekten her yazanla birlikte Avrupa'da böyle bir reklam olmuştur. Daha fazla kişinin gelmesine neden olmuştur her, hı-hı, yazılan seyahatname. Diğer taraftan
ve her dönemde çok daha farklı şeyler yazmış.
Tabii,
tabii. Farklı yönlerini görmüş.
Bir de şöyle
görmüş.
Hani bir buharlı gemi, Tuna buharlı gemisi 1829'da ortaya çıkınca seyahat kolaylaşıyor ve böylece seyahatin kolaylaşması, ulaşım teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte İstanbul'a seyahatin kolaylaşması, bir, sayıyı arttırıyor, seyahat sayısını. İki, tabii daimi elçiliklerin olması, elçi ziyaretlerinin sıklaşması. Dolayısıyla daha çok kişinin gelmesini, elçilerle birlikte gelenlerin, onların gözlemlerinin, elçileri ziyarete, dolayısıyla böyle de bir gittikçe zenginleşmesi, seyahat sayısının zenginleşmesi söz konusu. Diğer taraftan da tabii 19. yüzyıl artık biraz daha Osmanlı'nın yavaş yavaş siyasi anlamda çok merkezde olduğu, odakta olduğu bir dönem. Şarkiyat işte meselesi, hani bir anlamda, hı hı, şark meselesi. Bunlarla ilgili de merakın dışında gerçekten siyasi yönlerini, işte kalelerini çiziyor gibi aslında stratejik noktalarını çizerek, tabii sadece seyyahlar anlatmıyorlar. Aynı zamanda çizimleri de var, gravürleri de var İstanbul'a dair. Hani bir anlamda Osmanlı'dan Avrupa'ya haber vermek, detaylı bir şekilde ne durumda olduğunu bu hasta adamın haber vermek adına da bir takım seyahatnamelerde bilgiler var. Bunlar birleşince gittikçe sayı artıyor tabii ki. Hani bunlar seyahatnameler bir edebi tür olmakla birlikte tarihsel anlamda da çok ciddi veri var.
Evet.
Ve sadece İstanbul'la ilgili de değil, gerçekten pek çok şehrimizle ilgili bu tür seyahatnamelerde yazılar var. Yerli seyyahımız Evliya Çelebi bile sadece hani okunmaya değer. Şunu gözlemlemek lazım. İstanbul ilk 10 şehir arasında, hani dünyada gezilen ilk 10 şehir arasında ve bugün bile bu seyahatnamelerde yazan İstanbul'la ilgili güzel şeyleri çeşitli sitelerde, yani daha fazla reklamını yapabilirsek İstanbul belki daha fazla turist alabilir. Yani biz aslında tam reklamını yapmayı da beceremiyoruz gibi. Çok güzel ifadeler var çünkü.
Evet.
Bunları değerlendirmek lazım. İşte, hani fetih, evet fethedilmiş ama biz her seferinde yeniden fethetmeliyiz.
Kültürel tanıtımımız için neler yapacağız? Evet. Bunu konuşmak üzere Profesör Doktor Sayın Mustafa İsen'i stüdyomuza davet ettik.
Denk
konuşacağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün için.
Ben teşekkür
yine
ediyorum.
Yine kısacık değinebildik. Malum konu İstanbul olunca ancak bu kadar olabiliyor.
Evet, denizde bir damla oldu gene.
Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Gülün Karabağ'la birlikteydik. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine. Ve sevgili dinleyicilerimiz, sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle birlikte oldunuz. Sağ olun, var olun. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar bugünkü Hayatın Seslerini. Sevgili Cihan Aydoğan yayınımızı sizlere ulaştırdı ve ben Nilgün Doruk sundum. Yarın 15 haberleri sonrasında yine sizlerle birlikte olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.
Size iyi eğlenceler.
Gal 28, Bilecik 25, Yamama 24.
Ben buraya ısıya dayanıklı cam.